Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Moskova'dan programıyla herkese merhaba. Rusya uzmanı Doktor Kerim As'la birlikte her zaman olduğu gibi Rusya-Türkiye ilişkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
Hoş bulduk. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar herkese.
Evet, mesaj atanlar da olmuş. Bekliyorum beyler, selam. Yayın yok mu diye ve giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi şeyle hemen başlayalım. Başlığımızdan da olduğu üzere Rusya bu Bayraktarlar, yani Bayraktar ürettiği SİHA'lar bölgede, özellikle Ukrayna'da çok ciddi bir rahatsızlık yarattığı söyleniyordu. Siz de bunu defalarca dile getirmiştiniz. Şimdi Rusya bir sistem geliştirmiş. Adında Bayraktar katili koymuş. Anladığım kadarıyla bu SİHA'ları etkisiz hale getirecek bir sistem geliştirmiş. Bununla başlayalım ve bunun üzerinden de şöyle bir tehdit geldi. Rus Savunma Bakanlığı'ydı galiba. Rus eğer Türkiye, Ukrayna'ya drone satışına devam ederse askeri ilişkilerimizi gözden geçireceğiz diye bir tehdit var, bir açıklamaydı aslında. Bununla yorumlamanızı istiyorum. Bununla başlayalım isterseniz.
Şimdi bu Bayraktar katili diye hani o Rus medyasının ifadesi, o Rusya 1'de yayınlandı o görüntüler. Bir çeşit biraz böyle senaryo üzerine animasyon gibi yapmışlar. Ama hani anladığım kadarıyla gerçekte de var. Çünkü fabrikanın müdürüyle falan da konuştular. Bu fabrika da İjevs'te, bu Urallar tarafında. Silah sanayi şehridir orası, yani böyle. Güçlüdür oranın silah sanayi kapasitesi. Orada yani bu Ruslar Bespilotnik diyorlar. Bespilotnik'i üretiyorlar. Yani İHA'lar, SİHA'lar üretiliyor. Onun normalde hani resmi adı Lancet diye geçiyor. Lancet, Lancet veya işte Lancet, hani normal Rusçası. Ama hani Rus medyasının verdiği lakap ve konuşurken ifade ettikleri şey, tamlama orada Bayraktar katili diye. İşte Rusya 1'de bu Dmitri Kiselyov'un programında, yani Rusların troll başıdır o. Yani Rusların hani tam Kremlin yanlısının yanlısı, yani böyle hani ortanın sağı falan değil, yani ortanın en şeyi, yani hani uç noktası, yani o anlamda orada hani yayınlandığı için önemli. Şimdi devlet televizyonu bu. Federal kanal. Rusya'nın en popüler kanalı. Hani böyle isimlendirmede Bayraktar katili olarak verildiği için, bir de orada uçuşlarda o gösteriyor ki animasyon, o Türk bayrağı değil ama Türk bayrağına benzer bir bayrak konuluyor ama hep Türkiye üzerinden gittiği için bu mesele. İşte sanki Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı dronlara karşı Rusya işte bir çare buldu tarzında bir yaklaşımla sunulmuştu o program. Şimdi burada tabii ama benim anladığım kadarıyla, yani savunma sanayi silah uzmanı değilim ama zaten hani Rusya'nın o anlamda, yani bence vardır, silah teknolojisi vardır bayraktarları ekarte edebilecek. Ama burada SİHA teknolojisi Rusya'nın...
Sanki bu Libya üzerinde bunu konuşmuştuk değil mi? Benzer bir sistem kullanıyordu galiba.
İşte pansirleri mesela hani vurdu. Rusların pansir sistemlerini, işte Suriye'de mesela, yine Libya'da Türkiye'nin sattığı veya Türkiye'nin kullandığı SİHA'lar vurmuştu bayraktarlar. Ama şimdi hani pansir ne kadar şeydir, işte bunları ben bilmiyorum. Yani açıkçası o teknik kısmını bilemem. Pansirler etkili midir, bayraktarlara karşı değil midir, onu bilemem. Ama diğer yandan da şu da biliniyor. Ruslar tabii hep hani hard power'a çalıştığı için böyle ufak tefek, hani böyle şey gibi görürler biraz, işte bu SİHA'ları, İHA'ları. Yani çok şey teknolojidir, basittir diye bakarlar. O konuda biraz gerilerdi neticede. Ama bu geri olmaları şey anlamına gelmez yani, bence. Yani hani Türkiye'nin elindeki SİHA'lar kadar Rusya'nınkinde de var. İşte Orion'lar var, başkaları var, başka. Ama hani Ruslar hep böyle işte Su-35, Su-57, zaten sürekli uçak, savaş uçağı üzerine çalıştıkları için bu anlamda hani daha böyle dediğim gibi farklı bir ekol. Bu anlamda işte bu SİHA'lara son yıllarda daha fazla ağırlık verdiler. Bu Lancet dediğimiz uçaklar da veya özür dilerim SİHA'lar da işte mesela Suriye'de falan kullanılmaya başlanmış zaten, 2019'dan beri kullanılıyormuş. Hatta orada mesela yine geçen ifadeler, işte Ahrarusşam olsun, Heyet Tahrirusşam olsun. Ahrarusşam mesela Türkiye'nin ittifak içerisinde olduğu muhalif silahlı gruplar, biliyorsunuz o militanlar içerisinde yer alıyor. Heyet Tahrir-i Şam terör örgütü olarak kabul ediliyor ama hani Ahrar-ı Şam'a karşı da falan kullanılmış. Diğer cihatçılara karşı da İdlib'de olsun başka yerlerde kullanılmış. Dolayısıyla bu test edilmiş. Ha burada şimdi ne oluyor? İşte bunu verirken televizyonda falan işte uçan Kalaşnikov diye veriyor. İşte Bayraktar katili diye veriyor. Bir taraftan işte hani bu devlet televizyonu kanalıyla hani Rusya'nın bu Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar konusundaki rahatsızlığını medya üzerinden iletiyor gibi değerlendirilebilir. Yani ben öyle değerlendiriyorum en azından. Bu bir. Dolayısıyla bu meselenin hani şey kısmı var. Yani bu Rusya'nın geliştirmekte olduğu silah teknolojisiyle, bu SİHA silah teknolojisiyle ilgili olan kısım var. Diğer mesele ise sizin sorduğunuz o Savunma Bakanı değil, Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, o savunma sanayinden sorumlu Başbakan Yardımcısıdır. Mishustin'in yardımcısı. Şimdi onun dün söylediği işte Putin'in bir yıllık federal meclis konuşması vardı. Ondan sonra yani basın mensubu soruyor, işte TAS ajansı soruyor. Yani o da Türkiye'de yanlış şey yapıldı. Yani ben onu anlayabilmiş değilim. Yani Rusça bilen insanlar var mı neticede? Yani onu niye yanlış tercüme ediyorlar bilerek mi? Veya hani yani şu ama işin şu kısmı da var. TAS tabii en baştan, TAS ajansı en baştan başlığa şey diye çekiyor. Soruyu şöyle soruyor Borisov'a. Putin'in konuşmasından sonra diyor ki işte Türkiye'nin hani Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar, İHA'lar bunlar diyor Rusya'nın diyor Ankara'yla askeri teknik işbirliğini gözden geçirmesine neden olur mu? Şimdi soruyu böyle hani yönlendirerek sorduğunuzda o da bir şey demiyor, o soruyu alıyor, yumuşatıyor. Diyor ki ya bakacağız diyor, duruma göre bakarız diye bir cevap veriyor yani. Şimdi bu duruma göre bakarız mealinde bu çok kısa bir cevap zaten yani. Somut gidişata göre bakacağız diyor. Şimdi bunu böyle dedi diye başlığa şey çekmenin bir anlamı yok. TAS orada bence biraz da yani hani bir medya mensubu sorduysa orada hızlı bir şekilde hani daha fazla hani tırnak içerisinde tık alabilmek için başlığa şey çekiyor işte Rusya Türkiye Ukrayna'ya SİHA satarsa sattığı takdirde Rusya Ankara ile olan askeri teknik işbirliğini gözden geçirecek gibi. Yani böyle bir şey demiyor adam, o soruyu o sorunun içindeki cümleyi zaten kendisi kullanmıyor yani. Dolayısıyla burada şey var, işte TAS'ın yaptığı o heyecan veya artık neyse, netiz devlet ajansı o da, hani çektiği başlık, işte Türkçe'ye hemen tercüme edilirken medya tabii o başlık üzerinden tercüme ediyor. Dolayısıyla ortaya sanki Borisov veya Rusya işte şey demiş gibi oluyor. Yani dediğim gibi işte Ukrayna ya Türkiye silah SİHA satarsa işte Rusya sanki Ankara ile askeri teknik işbirliğini bitirecekmiş gibi, gözden geçireceğiz falan filan gibi bitirecekmiş gibi geliyor. Böyle değil. Adamın dediği orada yani şunu bakacağız diyor, gidişata göre bakacağız. Bakalım yani 100 tane mi satacak, 10 tane mi satacak veya ne kadar etkili olacak veya o sattığı SİHA'ları Donbas'ta o Kiev yönetimi bir harekatta, operasyonda kullanacak mı, kullanmayacak mı? Yani bunların her biri var, o bir cümle geçiştirme amaçlı zaten o cevabı veriyor Borisov yani. Dolayısıyla bunu böyle abartıp allandırıp bullandırmanın bir anlamı yok. Hani ben baktığım kadarıyla Türkiye'de medyada özellikle hani bırakın analistleri falan filan şeyler de yani hani mesela Euronews olsun, başka zannediyorum yabancı menşeli kanalların veya işte yayınların Türkçe versiyonları da mesela bu şekilde kullanmışlardı. Dolayısıyla o yanlış. Ha, bu şu demek değil. Yani Borisov'un dediğim gibi bunu ne dediği bu. Ama bu Rusya Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'lardan rahatsız olmuyor anlamına da gelmiyor. Zaten geçen hafta konuştuk işte. Hani SİHA'ların satılması, Kırım meselesi olsun. İşte yani diğer hani Ukrayna meselesine bu kadar balıklama dalması olsun Türkiye'nin, Ankara'daki yönetimin diyeyim daha doğrusu. Dolayısıyla bu Rusya'da bir rahatsızlık oluşturmaması mümkün değil. Çünkü neticede yani bu şu değil, hatta turist akışını zaten kesti biliyorsunuz geçen hafta.
Bu, onu da sormuş olacağız yani, ileride ne diyor son durum diye.
Yani bu onlar rahatsız yapalım. Olmaması mümkün değil çünkü yani bu şey gibi mesela hani karşılaştırmalar yapılıyor işte Rusya Azerbaycan'a da satıyor, Ermenistan'a da satıyor falan. Tamam da o sattığı silahlarla Rusları öldürmüyorlar yani hani. Yani o Rusya'ya karşı savaşılmıyor orada neticede. Hani veya işte Rusya işte Çin'e de satıyor, Hindistan'a da satıyor silah. Ama Çin, Hindistan ikisi de Rusya ile savaşmıyor yani. İkisi, yani o örneklemeler tam doğru değil. Yani veya en azından bu kontekste oturmuyor. Çünkü Türkiye sattığı İHA, SİHA'yı Ukrayna neticede Donbas'a yönelik bir harekatta kullanması gibi bir durum var. E orada da anlattık zaten 600 bin, minimum 600 bin Rusya vatandaşı var. Yani halihazırda yani son iki senede 600 binden fazla kişi Rusya vatandaşlığı aldı. Etnik olarak Rus nüfus, Rusya'nın sınırında olan bir bölge. Hani zaten şu an Ukrayna krizi konuştuğumuz mesele zaten olay bu yani. Dolayısıyla hani o orada savaşı körükleyebilecek bir mesele olarak gördüğü için buna rahatsız olması mümkün değil. Ama bu Borisov'un söylediğinden tamamen farklı bir şey yani.
Şimdi sorular da yavaştan gelmeye başladı. Ben bilgi vereyim. Soruları iletebilirsiniz. Ara ara ben Kerim Bey'e ileteceğim. Onda bir yani bazı sorular olmuştu. Donbas'tan dünya savaşı çıkar mı gibisinden. Bunu ilerleyen dakikalarda cevaplarsınız. Yine sorularınızı iletmeye devam edebilirsiniz. Ben aktaracağım. Kerim Bey de cevaplayabildiği kadar cevaplayacaktır. Benim sorum şu. Şimdi bugün işte o bir haber okuduk. Rusya Ukrayna sınırındaki askerleri geri çekeceğini açıkladı diye bir haber. Şimdi bunun ardı arkası nedir? Bir de galiba Zelenski Putin'le bir görüşme ayarlamak için çabalıyor ama Putin'den bir geri dönüş yok. Doğru mu?
Yok. Şimdi o da mesela bu ilk sorduğumuz işte Rusya askerleri çekiyor mu? Ya şimdi mesela yani bu Rusça bilenler niye orada inisiyatif almıyor anlayabilmiş değilim gerçekten. Askeri falan çekmiyor. Şaygu hani bir açıklama yapıldı sabah. Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıydı. Kırım'da tatbikat başlattılar. İşte 40 civarı bir savaş gemisi mi? Yani bayağı 10 binden fazla asker falan işte 20'den fazla bir destek gemisi bayağı bir devasa bir tatbikat. Şimdi zaten 100-150 bin belki daha fazla da olabilir. Yani 150 bin diyen yani Batı kaynakları öyle diyor. Rus askeri yığınak yani asker yığdı Ukrayna sınırına falan diye. Ya ben söyleyeyim yani bence çok daha fazladır o asker sayısı. Yani Rusya'da asker yani onu konuşmuştuk yani. Güvenlik bu asker sıfatı sadece böyle bizim Türkiye'de yani TSK mensuplarına verilmez yani. Hani Rusya'da işte adam sivildir ama hani o dünyanın bir şeyinde kendi o nüfuz alanında general sıfatı da vardır yani. General vızapas ederler yani. Yani general diye adam geçer böyle. Yani bir savaş durumunda o adam general sıfatı alıp yani orduyu yönetebilir veya bir şekilde şey yapabilir. Fark etmez. Yani birçok vardır o zaten yani. Hani ama o sayı önemli değil. Ama ilk önce böyle bir tatbikat başlatıldı dendi. Zaten tatbikat sürekli zaten orada hani kaç haftadır var neticede. Ama anladığım kadarıyla herhalde yeni bir şey. O sonrasında tekrar bir açıklama yaptı Şaygu. Hatta Şaygu şey dedi yani NATO'nun dedi Avrupa'nın hani doğusunda özellikle Baltık ve Doğu Avrupa kısmı o hat üzerinde bir Defender Europe hani 2021 tatbikatı var. Son 30 yıldır NATO'nun gerçekleştirdiği en büyük tatbikattan bahsediyoruz. Ona karşı orada herhangi bir provokasyon olduğu takdirde bizim birliklerimiz hazır. Buna göre bir tatbikat yapıyoruz diye bir açıklama da yaptı. Ama sonrasında tekrar bir haber düştü. Yani Şaygu'nun dediği şuydu ikinci hani bir daha yaptığı açıklamada dedi yani tamam dedi denetimleri dedi bitirdik dedi. Şimdi denetimleri bitirdik demesi askerleri çekiyoruz diye ya algılandı.
O zaman çekebilir. Tamamen yanlış bir çeviri
i̇şte,
var.
Yani bu kelimeler bu şeyler önemli yani bilmiyorum bunu niye sıra yani Rusça biliniyor neticede bilenler var. Yani denetimleri bitirdik dedi. Tamam işte denetimleri bitirdik ne demek herkes hazır demek bekliyor demek yani. Hani çekebilir o başka bir şey yani. Ama yani şu an çekmedi gibi bir durum yok. Şu an hani bir şey var. Bir yere kadar geldi o tırmanma. Tırmandı o kriz. Yani inecekse inecek işte. Göreceğiz bunu yani. Hani bir şu an biraz böyle hani her türlü provokasyona da açık bir taraftan ama bir böyle bir durulmada var gibi hani açıkçası. Hani iner mi inmez mi onu göreceğiz. Dolayısıyla hani tatbikat ben anladığım kadarıyla devam ediyor. Ama bununla birlikte denetimler artık bir kontrol bir şeyi var o askeri terminoloji içerisinde. O denetimler bitmiş. Orada bekliyor neticede. Kaldı ki İngiltere'nin bir gemileri gelecek. Hani savaş gemileri, iki savaş gemisi montürü çerçevesinde hani boğazlardan geçip gelecek. Yani dolayısıyla orada muhtemelen o tatbikat biraz daha sürer belli ölçüde. Bir de Ruslar tabii Kırım'ın çevresinde de üç bölgeyi şey yaptılar biliyorsunuz. Uçak ve hava sahasını ve şeyi kapadılar. Yani deniz sahasını. Hani kara sularını yabancı gemilerin geçişine de kapattı. Yani biraz da o şey duruyor mesela. O kapalı olma süresi işte Ekim'e kadar falandı zannediyorum. Bir 6 ay kadar falan kapattı. Onu kaldırmış da değil. Dolayısıyla orada biraz böyle hani eller tetikte bekleniyor. Yani sanki böyle biraz hafif azalma var gibi ama henüz onu da böyle kesin yani olay raftan indi falan filan diyebileceğimiz bir durumda değil. Yani, tırmanma durmuş gibi dediğim gibi ama kriz bitti demek için şu an erken. Bir de tabii
soru var da onu arada çıkartmış olayım. Ali Bey sadece Türkiye'ye mi yayın yapıyorsunuz? Dünyanın farklı yerinde oruç olanlar da olabilir. Yani kaçırma şimdi. Yayının öyle bir şeyimiz yok. Hani evet dünyanın birçok yerinden izleniyor zaten. Yayın bittikten sonra bu canlı bant olarak da yine geriye sarıp izleyebilirsiniz istediğiniz gün, istediğiniz saatte. O bilgi de vermiş olayım.
Buyurun, Amazon'a yönelik bir ayarlama yapmıyoruz.
Her yeri yapamayız yani dünyanın her yerine göre bir şansımız yok maalesef.
Evet, yani o diğer dediğiniz mesele ise hani Zelenski'nin bir iki gün önce bir video yayınladı. 13 dakikalık falan bir video. Onun ilk 10 dakikası falan bir Ukraynaca konuştu. Ukrayna meselesini işte Donbas şu bu hani anlattı. Hatta şunu da dedi yani şimdi Ukraynaca orada işte ben dedi Amerika ile dedi İngiltere ile dedi Türkiye ile Türkiye'yi de söyledi Fransa birkaç ülke daha saydı böyle Kanada onların tam desteğini aldım yani dedi finansal açıdan tabii askeri açıdan demiyor finansal açıdan onlar bizim arkamızda duracak burada herhangi bir şey olduğunda dedi yani Rusya bir saldırganlığa geçtiği takdirde hani Donbas'ı kastediyor dolayısıyla böyle bir yani savaştan korkmuyoruz gibi bir şeyde ifadeler bu tarz şeyler kullandı Zelenski. Son 3 dakikada da Rusça'ya geçti. Rusça'ya geçtikten sonra da işte hani Donbas konusunda yine hani Rusya'yı eleştirdi biraz. En sonunda da dedi ben dedi Putin'e dedi buradan hani çağrıda bulunuyorum yani hatta hazırım. İşte Donbas'ta dedi savaşın sürdüğü yerde herhangi bir noktada dedi buluşabiliriz dedi yani şimdi tamam mı? Yani bunu zaten hani Putin'e böyle bir şey söylüyorsanız Putin bunu zaten bellidir. Yani reddeder o öyle bir şeyi kabul etmez. Ama bunu nasıl reddedeceği de önemliydi bence.
Nasıl reddetti?
Şimdi hani bugün dün şey yaptılar bir Peskov bir açıklama yaptı. Yani Putin dedi şu an federal meclis konuşmasına hazırlandı dün akşam falan. Yani bakamadı yani veya bir değerlendirir o kendisi açıklamayı yapar tarzında söyledi. Ve bugün de Lukashenko'yla buluştu Putin. İşte buluşmasının öncesinde bir orada bir basın önünde bir açıklama yapıldı. Orada işte o soruyu sordular yani Zelenski ile buluşacak mısınız diye. Şimdi Putin böyle bu tarz şeyleri böyle şey yapar yani o ifadelere dikkat yani ben önem veririm. Bazen hani nerede ne kullanacağı önemlidir. Onu böyle o kadar böyle yani zihninde şey yapmış o tasarlamış şimdi buna böyle bir o bana bir orta attı hani ben bunu gole çevirmem tarzında yani yaklaşım böyle yani tamam mı? Hani Putin'in cevabı biraz o mealdeydi. Zaten onun söyleyeceği de belliydi. Ama yani birçokları yine bu konuda hani acaba Putin gider mi gitmez mi? Hani böyle ikileme düşen veya hani nasıl diyelim gidebilir diye bile gidebilir diyenler de var yani insanlar da var neticede vardı. Ama hani Putin'i bilenler, Rusya'yı az çok hani takip edenler, hani Putin niye gitsin? Donbas zaten güvenlik açısından sorunlu. Yani Donbas'a niye gitsin daha doğrusu Putin? Yani Rusya zaten Donbas'taki krizi Rusya ile Ukrayna arasında bir kriz olarak görmüyor ki. Hani Rusya ne diyor görüyor? Kiev yönetimiyle Donetsk ve Lugansk'taki nüfus arasındaki oradaki gruplar hani veya ayrılıkçılar arasındaki bir konflikt ne bir çatışma olarak görüyor çatışma. Kendisi taraf değil orada öyle görüyor Moskova yani Rusya taraf değil dolayısıyla Putin niye gitsin o anlamda hani güvenlik açısından da zaten sorun falan da asıl nedeni zaten o tabii orada derken yine hep dedim ya ben hani dokumente hani Ruslar belgeye bakar Minsk anlaşmaları hani Rusların hep o da mesela yani bazen böyle görüyorum bu komik yani gerçekten bu krizi Ukrayna bu sorunu bilenler bilir bunu ama hani bildiğini zanneden bazı insanlar da yani böyle mesela Minsk Anlaşması'nı Rusya değiştirmeye çalışıyor falan deniyor. Yani bu komik. Konuyu bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü Minsk Anlaşmaları daha önce de konuştuk. 2015 Şubat ayında varılan anlaşma o. Ukrayna, Almanya, Fransa ve Rusya'nın dörtlü birlikte. Ve o anlaşma zaten Rusya'nın işine gelen bir anlaşma. Orada zaten Ocak ayında Debaltseve'de Kiev yönetimi askeri olarak bir yenilgiye uğradıktan sonra Şubat ayında, Şubat 2015'te varılan bir Minsk anlaşmasıydı o. Dört ülke tarafından varıldı. Ve o anlaşma zaten Rusya'nın çok işine gelen bir şey. O madde madde konuştuk bunu önceki yayınlarda, tekrar girmeyin. Dolayısıyla Minsk anlaşmasının uygulanmasını isteyen asıl taraf zaten Rusya'nın kendisi. Anlatabiliyor muyum? Yani Minsk anlaşması. Altına imza attığınız tek metin var bu anlamda. Yani tek metin derken asıl metini kastediyorum. Ukrayna krizi, Donbas'la ilgili krizin en temel metni Minsk Anlaşması'dır Şubat 2015. Ondan sonra Steinmeier Anlaşması o tam uygulanamadı daha doğrusu. O Alman Cumhurbaşkanı'nın o zaman Dışişleri Bakanı'ydı, getirdiği bir teklif vardı. O aynı zaten Minsk Anlaşması'nın uygulanma, o sınırın teslimi, seçim ne zaman yapılacak, o işin teknik detayıyla ilgili bir husustu o. Veya sonra yapılan ateşkes anlaşmaları falan hepsi Minsk Anlaşması'nın temelinde giden hususlar. Ama Zelenski, hatta yine Paraşenko, ondan önceki Paraşenko Minsk Anlaşmalarına rahatsızlardı. Çünkü dediğim gibi orada zaten ciddi bir otonomi öngörülüyor Donetsk, Lugansk, bu ayrılıkçı Donbas bölgesi. Ama o otonom verilmediği için zaten hem Zelenski hem Paraşenko zaten rahatsız. Hatta Zelenski daha öncesinde bakın açık kaynaklarda yazıyor neticede yani. Defalarca onu söyledi. Geçtiğimiz ay da söyledi. Bana kalsa dedi Minsk Anlaşması'ndan zaten çıkarım ben dedi. Ama çıkarsak dedi Ukrayna olarak biz Minsk'ten çıkarsak o zaman Rusya'ya yaptırımlar dedi kalkar dedi. Yani yaptırım uyguluyor ya, Minsk Anlaşması'nı uygula diye Batı onu bahane biraz gerekçe olarak öne sürüyor Rusya. Halbuki Rusya'nın zaten Minsk Anlaşması'nı dediğim gibi uygulandığı zaman asıl Ukrayna'nın, Kiev'in uygulaması gereken bir durum var orada. Yani referandum, işte af, siyasi hususlar. Neyse tekrar girmeyeceğim. Önceki şeylere bakmak isteyen bakabilir videolara. Dolayısıyla son bitiriyorum. Dolayısıyla hani burada şey vardı. Yani Putin zaten Minsk anlaşmalarına göre Kiev yönetiminin Donetsk'teki ve Lugansk'taki, o Donbas'taki ayrılıkçı liderlerle zaten diyalog kurması öngörülüyor. Onlara af ilan edip o herkesi orada savaşan, onlara zaten doğrudan diyalog kurması öngörülüyor. Dolayısıyla Putin'in vereceği cevap çok önceden belliydi. Dedi ki ben de değil Donbas meselesinde dedi, konuşacaksa dedi, Zelenski buluşacaksa birisiyle dedi, oradaki Donetsk ve Lugansk'taki yöneticilerle buluşsun dedi yani. Ha dedi ama ikili ilişkiler bağlamında, oraya da geleceğim, o da önemli bir şeyler söyledi orada. İkili ilişkiler bağlamında dedi, Rusya-Ukrayna ikili ilişkileri bağlamında dedi, mevcut yönetimin dedi çok fazla yaptığı dedi zarar, yani orada Ukrayna'yı suçladı direkt. Verdiği çok büyük zararlar var dedi. Ve bu zararları dedi, telafi edip hani ilişkileri düzeltmek için dedi Moskova'ya gelmek isterse dedi hay hay buyursun biz görüşürüz, o anlamda söyledi. Dolayısıyla hani adres olarak Lugansk, Donetsk, o Donbas'taki ayrılıkçı liderleri gösterdi. Zaten Putin bunu söyledikten bir saat geçmeden ikisi de şeyi video çekmiş, Denis Pushilin, bu Lugansk Halk Cumhuriyeti, yani tırnak içerisinde söylüyorum hani tek taraflı bu Donetsk, Lugansk, bunlar ikisi de açıklama yaptılar. O videoda çekmiş Denis Pushilin'inkini gördüm. Diğerininkini bilmiyorum, denk gelmedi. Onlar da aynı Zelenski bir video çekmişler diyor. Biz de davet ediyoruz Donbas'ta, işte istediğimiz yer yani şu yerde, bu ya burada buluşalım. Zelenski gelebilir. Yani hani Putin dedikten hemen sonra zaten o ayrılıkçı liderler de ekstra bir video çekip yani Zelenski Donbas'a davet ettiler. Hani Zelenski gider mi? Normalde işte Minsk anlaşmasına göre zaten Zelenski'nin onlarla diyalog kurması gerekiyor. Dolayısıyla bu nüans önemli. Hani dediğim gibi Putin orada o anlamda reddetmiş oldu, adres gösterdi onlarla şey yapın diye. Ama Putin'in söylediği bir iki bir şey daha vardı. Orada mesela şunu dedi. Bunu ben de hani bir tweette bahsetmiştim. Asıl orada zaten yani Rusça konuşuyor Zelenski. Tamam mı? Yani Rusça hitap ediyor. Şimdi Rusya hitap ediyorsunuz ama siz bir taraftan da Ukrayna'da işte Viktor Medvedchuk'un, o Putin'in de çok yakın kankasıdır yani. Muhalefet bir partisi var Ukrayna'da. %10-15-20 civarı bir oy oranı var. Mevcut yani Ukrayna toprakları içerisinde. Kırım ve Donbas harici kastediyorum. İşte orada mesela Viktor Medvedchuk'un geçtiğimiz hani bunu da yine konuşmuştuk bir iki ay önce şey yaptılar yani 3 yani televizyon kanalını zaten Rusça yayından kaldırdılar. Tamam mı? Yani bu dil meselesi Ruslar için önemli bir şey. İşte şey yaptı Medvedchuk'un hani malına mülküne biraz el koydular. Böyle hani Türkiye'de olduğu gibi o böyle KYK ile falan hani mala mülke el koyma olur ya orada da biraz bu oldu. İşte böyle Rusça meselesinde hani çeşitli birçok böyle yasaklamalara gittiler yani işte Rusça konuşulmanın yasaklanması gibi böyle bazı milletvekilleri hatta bu tarz açıklamalar falan da ama bu dil meselesi Rusların çok önem verdiği bir meseledir. Şimdi ama buna rağmen siz o dedim ya 13 dakikanın 3 dakikasını Rusça konuşup Putin'e hitap ediyor şimdi Zelenski. Belli yani orada şimdi Rusça üzerinden şey yapıyor. Putin de Rusça üzerinden cevap verdi. Yani dedi siz dedi Rusça'yı dedi orada dedi Rusça dili konusunda dedi birçok kısıtlamalara gittiniz dedi. Yani bu önemli. Hani Rusya ile ilişkileri yıkmak için işte birçok hani zaten o karşılıklı biliyorsunuz. Diplomatlar gönderiliyor. Hani sınır dışı ediliyor falan filan işte. Rosatomnicheslava yasaklandı mesela yine Ukrayna'da. Bunun gibi birçok böyle şeyler yapıyorsunuz. Zelenski şu mevcut yönetim de yaptı. Hatta dedi orası da önemliydi. Mesela Putin bu konuda zannediyorum ya ilk konuştuğu ya da yani bu kadar yani net bu kadar herhalde konuştuğunu hatırlamıyorum. Bakmam lazım ama dedi ki Ukrayna kilisesi yani Rus kilisesinin dedi Ortodoks kilisesinin dedi zarar verdiniz dedi yani. Ukrayna kilisesinin ayrılması meselesi. Yani bunu Ruslar yazmış bir yere. Bunu Kremlin yazmış. Bu ne demek biliyor musun? Hani bu Putin Erdoğan hani vardı. Erdoğan 1-2 sene önce değil mi? 1-2 sene önce o mesela hani Ukrayna kilisesi Rus kilisesinden ayrıldı ya. O Bartolomos işte İstanbul'da o Tomos verildi. Hani o mesele önemlidir yani. Hani ki Rusların Ortodoks dünyasındaki ağırlığı azaldı. Bunu mesela bu o kadar çok yani tartışıldı muhakkak da hani dediğim gibi bunun Putin'in bu kadar üzerinde durması önemli. Burada mesela şunu söyleyeyim. Hani orada Erdoğan normalde tarafsız davran. Yani şöyle diyeyim nasıl söyleyeyim. Erdoğan müdahil olup o şeyi engelleyebilirdi. Ukrayna kilisesinin, Rus kilisesinden ayrılması meselesini engelleyebilirdi. Ama orada başka pazarlıklar döndü Ukrayna meselesinde. İşte gerek bu SİHA'lar olsun, ticari meseleler olsun. Gerekse de Ukrayna'da Gülencilerin bazı Gülencilerin işte Türkiye'ye iadesi gibi meseleler olsun. Başka böyle kişisel ilişkiler olsun. Para trafiği olsun. Bu konularda yapılan ikili Poroshenko döneminde yapıldı çünkü bu mesele Zelenski'den önce. Ama Zelenski de bu Ukrayna kilisesinin ayrılması meselesini daha da fazla böyle güçlendirdi. Rus kilisesinden ayrılması meselesini kastediyorum. Dolayısıyla orada mesela Erdoğan'a da yönelik belli ki bir şey var. Putin bu meseleyi yazmış bir kenara. Yani Kremlin yazmış Rus kilisesinden ayrılmasını Ukrayna'nın. Burada mesela Mustafa Cemiloğlu'nun bu Türkiye tarafının hani desteklediği Kırım Tatarlarının liderleri var ya hani Mustafa Cemiloğlu bu çok saygın bir isim olarak kabul edilir. Hani Kırım Türkiye'nin desteklediği Kırım Tatarları arasında Erdoğan da defalarca onunla görüştü falan. Onun mesela bir açıklaması vardı yani Cemiloğlu'nun şey demişti. Ben dedi bu Erdoğan'ın çok anlamaz bu meselelerden. Bu Ortodoks Kilisesi nedir? Ukrayna Ortodoks Kilisesi işte Türkiye şey Rusya'da.
Bu arada Putin kilisesi. Dinci mi diye soru sormuşlar da Rusya yani Ortodoks.
Dinci meselesi değil.
Baskın yani bu, bir şey yani. Biraz da devlet yani, siyasi bir şey var yani evet, işin. Evet.
Kilise Rusya'da Ortodoks Kilisesi devletin kontrolündedir ve yani başındaki Kiril mesela Patrik yani bildiğiniz siyasi bir figürdür yani çok da destek verir. Yani destek vermenin ötesinde yani bizim Diyanet İşleri'nin başkanını çok aratmaz yani öyle söyleyeyim. Yani
Türkiye'de Almanya'da da mesela yani protestanlık ağır basıyor ve burada da mesela vergi veriliyor falan yani hatta şeyde bile var hani beyan edebiliyorsunuz bağlı mısın değil misin diye kiliseye biraz buralarda hani dinciden ziyade biraz devlet siyaset yani, ilişkisiyle alakalı bir şey galiba değil
evet,
mi?
Evet evet aynen öyle aynen. Kesinlikle o şekilde. Sonra Sovyetlerden sonra bu kilisenin siyasetteki ağırlığı arttı. Yani siyaset de orayı kullanıyor. Yani bu konu yani bunu daha detaylı konuşuruz uzun uzun da şu Mustafa Cemiloğlu'nun söylediğini hatırlatayım.
Evet onu bir.
Yani o mesela sonradan diyor ki ben diyor Erdoğan'ı bilmez anlamaz bu tarz şeyleri ne demek işte kilise ayrılıyor Ortodoks kilisesi Ukrayna şu oluyor. Ben onu diyor ikna etmek için diyor ona diyor onu anlayabileceği dilden konuştum diyor. Yani Cemiloğlu'nun kendi kelimeleri, cümleleri. Türk ona dedim ki diyor. Hani iki cümle söyledim diyor. Bakın diyor Müslümanların dedim Mekke'si Müslümanların dedim şeyi Ortodoksların Mekke'si Ortodoksların Mekke'si dedim Moskova'dır dedim diyor. Tamam mı? Ortodoksların Mekke'si Moskova'dır dedim diyor. Ukrayna kilisesi diyor o Thomas'ı diyor alınca yani Ukrayna kilisesi Bartolomeos'tan o Rus kilisesinden ayrılma belgesini neyse şeyini alınca Ortodoksların diyor Mekke'si dedim diyor İstanbul olacak dedim diyor tamam mı? Ve bu dedim diyor bu mesele dedim sizin için siyasi bir anlamı vardır deyince diyor Erdoğan'ın diyor hani şarteller attı yani hani şey oldu ampul yandı meseleyi anladı diyor ondan sonra destek verdi yani. Şimdi bu önemli hani Cemiloğlu'nun bu tarz bir açıklaması vardı. Şimdi dolayısıyla bunu Ruslar yazmış, bunu Kremlin bir yere yazmış demek ki. Dediğim gibi daha önce ben bakmam lazım ama bu kadar net söylediğini hatırlamıyorum. Bu yani dolayısıyla Donbas'ta bir görüşme Zelenski Putin arasında mümkün değil. Moskova'ya da Zelenski gelmez zannetmem. Yani Donbas'ta diğer ayrılıkçı liderlerle görüşür mü Zelenski?
Gelirse de kapıda bekler galiba.
O da çok mümkün gözükmüyor yani. Dolayısıyla mesele biraz böyle.
Soru var, onu da aktaralım. Bunu daha önce zaten yorumlamıştık. Önceki yayınlarda da vardı. Savaş veya ilhak ihtimali nedir diye bir soru.
Demiştim yani bu Rusya o da mesela yani mesela bazıları diyor ben hiç o görüşte değilim. Rusya ilhak etmek istiyor. Donetsk, Lugansk almak istiyor, işgal etmek istiyor falan. Hiç zannetmiyorum. Mesela şey diyenler falan var. Putin iç politikada sıkıştı işte bir milliyetçilik dalgasıyla falan. Yani şimdi komik, yani bana komik geliyor. Bu şimdi şöyle bir şey değil. Yani Erdoğan, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'deki akademisyenler hemen otoriterlik deyince burayla karşılaştırıyor mesela ama mesele böyle birebir özdeşleşmiş değil. Böyle özdeşlik yok. Erdoğan hani diyelim ki işte Afrin'e bir operasyon yapıyor, harekat yapıyor. Ama bundan dolayı bir yaptırım uygulanmıyor kendisine neticede. Yani Amerika veya Rusya tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmadı yani. Barış Pınarı Harekatı veya işte Tel Abyad, Resulayn. Neyse İdlib, şurası burası, Cerablus. Bunların hiçbirinde veya Libya bir yaptırım uygulanmadı yani Türkiye'ye. Anlatabiliyor muyum? Ama bu ne oldu? Türkiye'de milliyetçilik dalgasını kısa da olsa, uzun da olsa işte harekattan harekata değişebilir. Çünkü bu da bir yere kadar gidiyor. Erdoğan bundan istifade etti. Hani Kürtlere olan yapılan hukuksuzluklar çok daha fazla arttı Türkiye'de. Baskılar çok daha fazla arttı. Yani ama nedir? Bundan dolayı Türkiye bir yaptırıma maruz kalmadı yani. Ha şimdi Rusya, Putin'in böyle bir şeye ihtiyacı yok ki ben reytingimi veya desteğimi, ülkede milliyetçiliği yükselteyim ve şey olsun, Donbas'ı alayım. Yani Donbas'ı alayım, milliyetçiliği yükselteyim, ben de kendimi desteğim. Ya bu saçmalık, yani bu mantıklı değil, yani şey değil, teknik açıdan mümkün değil. Zaten bir defa oraya girse Rusya, yaptırım uygulanacak. Yaptırım uygulansa ekonomi daha kötüye gidecek. Ekonomiye daha kötüye gidince Putin'e olan destek azalır mı, artar mı? Akıl var, mantık var. Yani hani şey değil. Veya şimdiye kadar 7 sene geçmiş, Donbas'ı alacaktıysa Rusya şimdiye kadar da alırdı zaten. Yani şimdiye kadar da alırdı. Mesela en son Levada Center'ın yaptığı bir anket var. Rusların kaçı o? %28'i mesela, %28'i Levada Center da şeydir yani. Hani, Rusya'da birkaç yıl önce Levada Center zaten biraz daha böyle nispeten bağımsız, tarafsız bir kamuoyu araştırma şirketidir. Yani Rusya'da öyle saygınlığı fazladır. Vitsiom gibi değildir. Vitsiom biraz daha devlet kontrolünde. Levada Center böyle bağımsız olarak gözükür. Yani batılı kaynaklarda sürekli Levada'nın anketlerine itibar eder. Öyle söyleyeyim ama hani Kremlin'in sakıncalılar listesindedir Levada Center'da yani. Mesela yabancı inastırma...
Ama ona rağmen özgürlüğü var.
Tabii yani belli bir şey var. Çünkü herkesin bir değerlendirmek istiyor ya. Biz sağlıklı anket de yapan bir şirkette dursun. Yani herkesi hapse atacak değilsiniz.
Biz de bilelim yani hakikaten yani, ne oluyor diye.
Bilelim yani. Yabancı ajan statüsündedir. Zannediyorum 2016'da falan yabancı ajan statüsüne dahil edildi. Rusya'da böyle hani örgütler, kurumlar vardır, yabancı ajan, onlara böyle hani sakıncalı, bu çok yaklaşmayın buna, hani Ruslara o mesajı verir yani. Yani mesela hani işte Jamestown Foundation, işte demiştik ya, Amerika çok Rusya konusunda analizler yayınlanır, yasaktır yani, inastranla agent diye geçer. Yabancı işte Atlantic Council mesela, hani Amerika'daki en önemli think tanklerden birisi, Rusya'da yasaklıdır yani, yabancı örgüt. Veya işte ne bileyim yani GMF mesela, German Marshall Fund, işte bu da yine think tanklerden birisi, Amerikalı. O da mesela yasaklı demeyeyim de yabancı örgüt ve siteleri falan giremezsiniz buradan yani. Evet. Dolayısıyla hani Levada Center da böyle bir center. Kamuoyu araştırma şirketi, onun son yayınladığı anketlerden bir tanesini diyor.
Ne diyor?
Hani %28'i diyor Rusların Donbas'ın hani DNR, işte bu Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti bağımsız olsun onlar diyor. Yani %28'i böyle demiş. Bağımsız olmasını destekliyor. Sadece %25'i Donbas'ın Rusya'ya katılmasına destek vermiş.
İlhaka destek veriyor.
İlhaka, işgale, ilhaka sonrasında neyse. Yani %16'sı da diyor Ukrayna içerisinde diyor geniş bir otonomiye, özelliğe sahip olsunlar demiş. %10'u da yine Ukrayna içerisinde diyor normal sıradan bir bölge, Kiev gibi, diğer Lviv gibi, neyse onun gibi bir bölge olsun yani. Bir yani burada şöyle bir şey yok. Rusların %70'i, %80'i alalım Donbas'ı, böyle bir durum yok. Yani Kırım karşılığı gibi değil olsa, bu mesele. Karşılığı evet, da yok.
Yani.
Mesela Kırım'da belki bunu şey yapsanız bu olabilirdi. Kırım'daki nüfusun haricinde Rusya'daki destek zaten o zaman Putin'in reytingi tavan yaptı. %86'lara falan çıkmıştı Kırım'ın ilhakından sonra. Ama Donbas'ta böyle bir durum yok. Yani Donbas zaten Ukrayna toprağı olarak Rusya'nın kendisi de öyle görüyor. Kaldı ki Donbas'ı alsa Rusya, Ukrayna'nın geri kalanını kaybeder tamamen. Yani bu yaptırımları olur, bilmem nesi oluyor. Bunun birçok şeyi, bir de Ukrayna'yı tamamen kaybeder. Ama Donbas orada kaldığı müddetçe oraya verilebilecek geniş bir özellik ile Rusya Ukrayna'yı belli ölçüde kontrol edebilir. NATO'ya girişine engel olabilir. Yani bunları, yani oradaki siyasi sürece müdahil olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani Donbas'ı alma gibi bence bir şeyi Rusya'nın yok. Ama bu şu demek değil. Yani hiçbir zaman yok. Öyle değil. Orada bir, daha önce de konuştuk, Ukrayna Kiev bir hareket yaparsa eğer %99.9, hatta %1 milyon öyle söyleyeyim, Rusya müdahil olur. Yani Donbas'ı, büyük ihtimal Donbas'ın sınırları genişler. O gidişata göre orada karar verir. İlhak da edebilir. Veya orada bir askeri, yani oranın bağımsızlığını da kabul edebilir. Aynı Güney Ossetya veya Abhazya'da yaptığı gibi. Veya ilhak, işgal de edebilir. Yani bunların hepsi mümkün. Hatta o dediğim gibi Donbas'ın sınırları genişleyip Kırım'a kadar da uzanabilir. Mariupol, yani oraları da alabilir. Hatta yani Azak Denizi'nin çevresini tamamen hani Rusya'nın kontrolüne de geçebilir. Donetsk, Lugansk'ın şu an %40'ı ayrılıkçıların kontrolünde. %60'ı Kiev'in kontrolünde. Dolayısıyla o Donbas'ın sınırları genişleyebilir. Odessa'ya kadar bile gidebilir yani. Bunu bilemem. O gidişata göre. Yani orada ama bir Kiev tarafı bir harekata giriştiği takdirde olur bu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu girişmesin diye de Ruslar oraya askeri yığını her türlü yaptılar. Caydırıyor bir şekilde, sakın yapmayın, yaparsanız burada Ukrayna devlet olarak ayakta kalamayabilir, bunun mesajını veriyor zaten Rusya. Arada fark var, istememek başka bir şey ama orada bir operasyon başlattığı takdirde Kiev orada bir operasyon başlattığı takdirde Rusya'nın vereceği tepki, bunların her biri olabilir yani. Dolayısıyla ikisi birbirinden farklı şeyler yani.
Şimdi bir soru var, önemli ama onu soracağım sorudan sonra devam edebiliriz. Bu Kamışlı'da, Suriye'nin Kamışlı'da Şam ordusuyla diyelim, Kürtler bir çatışma içerisinde şu son günlerde. Konuda Şam olunca Rusya'dan bağımsız pek düşünülemiyor doğal olarak. Burada Rusya'nın rolü ne, neler oluyor diye bir soru sormuşlar ama ben şeyle bitirelim hani istiyorum. Navalny şeyle bitirelim, sonra bu Suriye'ye geçelim istiyorum. Şimdi biz geçen hafta konuşmuştuk. Navalny Müslüman mı oldu diye böyle biraz espri yapmıştık. Kur'an istemişti galiba hapishanede, vermemişlerdi falan. Şimdi de bu hafta, geçtiğimiz hafta içerisinde ve bu haftada devam eden bir şekilde Navalny'nin can sağlığının tehlikede olduğu ve doktorların açıklamaları işte gördük. İşte hatta öyle bir lanse ediliyor ki, bilmiyorum tabii ben, öyle de bilir yani, o derece bir sıkıntı içerisinde diye bir haberler gördük. Son olarak bu Navalny'nin durumu ne? Sağlık durumu. Hakikaten bu haberler ne kadar doğru?
Şimdi Navalny bir Ocak ayından beri zaten tutuklu. Yani bir davası vardı. Davasına kadar bekletildi. Gözaltı şu bu falan.
Buradan da kaç muhalif var diye Rus hapishanelerinde soru var. Onu da cevaplamış oluruz yani o zaman.
Rus hapishanelerinde kaç muhalif var mı?
Evet, onu Türkiye şimdi yani. Yüz binlerce insan olunca onu da merak etmişler.
Yani sayısını bilmiyorum. Onların kaçı siyasi muhaliftir onu da bilemem. Ama kesinlikle Türkiye'deki kadar değil. Yani çok açık Türkiye'de yani minimum bir 50-70 bin masum insan tutukludur yani neticede bence. Yani bunun içerisinde Kürtler de var, Gülenciler de var, işte Alevisi de vardır, normal Kemalisti de vardır. Hani yani ülkede muhalif olan varsa tutukluyor yani. Neticede Türkiye Erdoğan böyle bir şey. Yani Ruslar şey diyor yani bazen böyle konuşuyor ya Lukashenko Erdoğan değil ya falan. Yani, Lukashenko bile Erdoğan'dan daha şey olarak görülüyor. Nitekim bence de öyle. Hani Lukashenko neticede diktatör ama hani Avrupa'nın son diktatörü değil, sondan ikinci diktatörüdür yani olsa olsa. Yani Erdoğan o birinciliği bırakmaz bence kimseye neticede yani. Hani neyse hani Putin bu şu demek değil. Rusya otoriter, Rusya tabii ki çok büyük otoriter bir ülke. Bu başka bir şey ama böyle on binlerce de adamı insanı neyse cinsiyetçi kelimelerle konuşmayayım. Adam ve kadını neyse insanları yani böyle tutuklamıyor yani neticede. Hani doğru, ben mesela Navalny'nin de siyasi bir tutuklu olduğu kanısındayım. Yani ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Hani şey değil, tutuklanmasına gerek yok. Bu Navalny'nin siyasi görüşleri başka bir şey. Yani onu ayrıca tartışırsınız. Yani yok ırkçı yaklaşımları var, şu bu falan. O eleştiri, o başka bir konu yani. Ama yani hani ben açıkçası en azından kendim siyasi bir tutuklu olduğu kanaatindeyim. Şimdi Ocak ayından beri tutuklu, geçtiğimiz bir iki hafta önce zannediyorum bir açlık grevi gibi bir şey başlattı ama onu da yani şey değil yani benim anladığım kadarıyla hani tabii bu meselelerin konuşulması bile neticede acı yani insanların sağlığı söz konusu ama anladığım kadarıyla hani böyle bir neticede bir yeme içme bir fonksiyonları da var yani öyle bir tam anlamıyla böyle bir açlık grevi söz konusu değil. Tam detayı bilmiyorum ama okuduğum kadarıyla, hani gördüğüm kadarıyla Rusya'da gerek muhalif medyayı, gerekse hükümet yanlısı medyayı bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Hani kendi avukatları falan da mesela giriyor, ziyaret ediyor. İşte Damla'yla şey şekilde herhalde yemek gıda veriliyor. Yani gıda evet. O tabii teknik şeyi bilmiyorum açıkçası nasıl ifade edilir. Ama bir şekilde o ve kendi avukatları falan da neticede hani en son sağlığının hani yerinde olduğunu falan da açıkladılar. Bu geçen hatta bugün zannediyorum Anastasia Vasilyeva bu Doktorlar Birliği diye sendikası. Yani çok aslında saygın bir yerde değil ama neticede Batı medyası buna çok daha doğrusu o orayı çok dinliyor. O açıdan söylüyorum. Mesela avukatlarının doktorların, sivil doktorların gittiğini yani hapishane doktorlarının haricinde dışarıdan da zannediyorum 4 doktor ziyaret edip kontrol etmişler. Sağlığının iyi olduğunu yani iyi dedi erken yani normal herhangi bir ciddi bir sorun olmadığını söylediler. Bunu önceden de cezaevleri şeyi de yönetimi de söylemişti. Navalny'nin hani sağlığında bir böyle bir ciddi bir sorun yok yani bir sorun yok tarzında ifade ettiler. Yani bu şu demek değil, o hapiste kalsın anlamında söylemiyorum. Zaten bunu söyleyecek değilim, en baştan söyledim. Ama yani bunu biraz abartılıyor gibi de geliyor bana Batı medyasında özellikle. İşte mesela en son 13 Nisan'da herhalde Yulia Navalny'a eşi ziyaret etmiş. İşte hatta 10 Nisan'a kadar Navalny'nin avukatları kendisini 10 Nisan'a kadar 18 kez ziyaret etmişler. Yani bu şeyler var. Yani nasıl diyelim? Hani bir açlık grevi falan yapıyor ama anladığım kadarıyla böyle tam anlamıyla da kesmiş değil yemeği içmeyi. Dolayısıyla sağlığı öyle çok şey değil, negatif değil. Benim en azından bendeki izlenim bu şekilde.
Peki bu suikast iddiaları da, var. Bunlara
dışarıdan da doktorlar bakıyorlar kendilerine bazen gelip bakıyorlar. Suikast derken Navalny yani niye mi?
Cezaevinde Navalny'nin işini bitirecekler gibisinden haberler de görüyoruz.
Yani mesela haberler vardır. Yani var. Ben de görüyorum. Hani dediğim gibi yani Navalny'yi tutuklamanın da yine daha önceden de konuşmuştuk. Hani Putin'e bir kazancı yok bence açıkçası. Yani bu meseleyi çok büyütmeyebilirlerdi. Hani Kremlin tarafı o video, hani Putin'in sarayı videosu falan yayınlandı. Hani bir etkisi oldu ama hani tutuklanması gerekmiyordu. Zaten hani saray o videodan dolayı tutuklanmadı resmi gerekçe olarak. Daha eski davalardan dolayı tutuklandı ama biraz orada hani
Türkiye'de Navalny... de öyle yapılıyor biliyorsunuz. Yani,
evet.
Yani darbeden Navalny... değil ama işte yazısından mesela tutuklanıyor.
Yani ama hani bu işte bu şey devam ediyor. Biraz zannediyorum hani Duma seçimleri var Eylül'de. Yani seçim sonuçları da az çok bellidir de. Ama hani onu da çok etkileyeceğini zannetmiyorum ama yani biraz şey var. Siyaseten hani bir hedef ve konma durumu var. Biraz Kremlin kendisi büyüttü olayı, Navalny olayını. Navalny'nin kendisine yönelik bir tehdit oluşturabileceği düşüncesi kendisi büyüttü. O kuruntu yaptı biraz bence. Biraz da böyle Avrupa, Amerika medyası falan hep Navalny falan üzerinde durdukça hani Ruslarda bu daha da ters teper. Hani ne var bunda falan derler. Nasıl Türkiye'de Osman Kavala deyince Amerika yani Erdoğan çıkaracaksa da çıkarmıyor yani. Hani Osman Kavala'yı o anlamda daha hani hukuksuz olarak tutuyor içeride. Burada da işte Navalny dedikçe çünkü direkt isim vererek bunu defalarca ifade et. Hatta bugün mesela Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi zannediyorum. Yine bir karar şey yaptı. O da mesela ultimatom şeklinde böyle işte biraz zannediyorum Temmuz ayına kadar mı, Haziran ayına kadar mı Rusya'nın Navalny'yi salmasını falan böyle talep eden bir karar. Ya bu şimdi Rusya bunu uygulamaz. Yani böyle bir karar. Yani şey yapmaz. Zaten orada hatta Ruslar Azerbaycan, Ermenistan'da destek vermiş. Yani Rusya karşı çıkmış o karara. Türkiye şey olmuş. O da antiparantez. Tarafsız kalmış. Çekimsel kalmış o oylamada yani. Çünkü tabii Türkiye'de de Erdoğan birçok netice hukuksuzca tuttuğu için birçok muhalif ismin yani hapishanelerde. O da çekimsel kalmış mesela. Hani şey yapmıyor yani. Erdoğan biliyor orayı. Yani Kırım'daki gibi destek, hani Ukrayna'ya destek veriyor. Navalny'ye de salsın diye Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne gidip Batı'yla aynı fotoğrafa girmiyor. Çekimsel duruyor yani. Topa girmiyor.
Şimdi neyse, Kamışlı'dan yani, baskı var bayağı bir sorular. Ya, bir an önce geçin diye söylüyorlar.
Yani, şu işte dün bir şey vardı. Nasıl diyelim, bir protesto gösterileri vardı Rusya çapında. Yine böyle geniş çapta, yani geniş çapta diyeyim birçok şehirde yapıldı. Ta Vladivostok'ta başladı yani Kaliningrad'a kadar ama yani orada da yani işte bunlar hep büyütülüyor, abartılıyor sayılar falan. Ya şimdi gerçekten hani bazı yerlerde, bazı şehirlerde 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi falan katılıyor. Bazı 300, 500 bin yani bunlarla bir hükümet burada veya Kremlin'i sarsabilecek hareketler değiller bunlar. İşte Moskova'da ve Petersburg'da biraz daha güçlüydü protestolar ama dağınık çünkü liderler falan zaten şey. Yani Navalny'nin ekibi zaten tutuklandı veya gözaltında veya işte yurt dışında etkisi azaldı. İşte yürüyor insanlar daha çok. Dolayısıyla böyle çok bir şey yok. Yani gençler var. Böyle geniş kitlelere yayılabilmiş değil. Yine mesela Levada Center'ın, biraz önce bahsettiğim Levada Center'ın anketi vardı. O da çok ilginç. Onu mesela Rusça yayınlamamışlar yani. İlginç yani. İngilizce sitesinde var. Orada da işte mesela Rusların diyor %48'i Navalny'nin tutuklanmasını diyor adil görüyor. Yani genel olarak. %48'i yani ciddi bir rakam yani. Hatta tam bir rakamı şey yapayım. Bir saniye.
Diğer mesela anket sunması gibi güvenilir mi? Yani güvenilir derken biraz daha böyle muhalif mi?
Yok bu Levada Center işte muhalif olarak bilinen anket zaten. O yabancı işte yabancı ajan diye o statüde olan biraz önce bahsettiğim.
Okay. Evet, o aynı şirket değil mi?
Aynı şirket. Levada Center. Yani %48'i diyor Navalny'nin tutuklanmasını genel olarak Rusların adil olarak görüyor. Fair işte veya işte neyse adil
bunu
olarak.
Bunu da ben bilmiyordum bu arada. Navalny'yi kurtaran doktor ve sağlık personeli 6 ay içinde ölmüş öyle mi? Böyle bir şey mi var?
O Omsk'tayken o başka o Ağustos ayında hani Almanya'ya götürülmeden önceki orada ilk teşhisi orada hani ilk müdahaleyi diyelim orada yapıyorlar Tomsk'tan Omsk'tan Tomsk'a mı? Neyse işte Tomsk'tan Omsk'a uçarken ne? Yani orada ilk müdahaleyi yapan doktorun sadece bir tanesi de değil. O iki tanesi öldü onların yani.
O zaman yani sıkıntı var orada yani. Şimdi biraz komplo teorisi değil yani. De burada bir şey var demek.
Var var. Yani vardır yani. Olabilir. Ben olmaz demem. Olmaz demem yani. Hani konuştuk bunları önceden. Hani
evet evet.
Olabilir.
Yani, Navalny ile alakalı son söyleyeceğim bir şey olsa ekleyin. Çok baskı var şeyden. Tamam. Kamışlı'ya geçelim
yani
diyorlar.
Yani şu anket önemli bence. Bunu şey yapayım. Leveda sen yani %48'i Rusların dediğim gibi adil. %29'u sadece adil değil diyor. %29 yani. Çok ciddi bir fark var. Mesela yaş arttıkça Rusya'da yaş arttıkça da Navalny'nin tutukluluğunun adil olduğunu düşünenler yani sayısı da artıyor, oranı da artıyor. Mesela 18-24 yaş arası Navalny diyor %50'si hukuksuz yere tutuklu diyor. Hukuksuz yere tutuklu şey. %35'i diyor sadece 18-24 yaş arasının %35'i sadece adil diyor, tutukluluk adildi diyor. Ama bu rakam, bu oran 25-39 yaş arasına geldiğinde %37'si diyor adildi. 40-54 yaş arasına geldiğinde %48'i adil. 55 yaş üstüne geldiği zaman da %60'ı. Yani 55 yaşın üstüne göre Navalny'nin tutukluluğu %60 oranında hani o anlamda destekleniyor. Yani yaş arttıkça şeye destek artıyor. Navalny'yi dediğim gibi kötü görme, Kremlin'i iyi görme. Yani bu
dünyayı Z kuşağı kurtaracak Kerim Bey.
Yani. Dolayısıyla bu Rusya'daki o realiteyi bilmek lazım. O anlamda söylüyorum. Navalny'nin o protestolar Kremlin'i böyle yıkabilecek protestolar, sarsabilecek protestolar değil. Ama daha fazla böyle içeride hani Ruslar vidaları sıkıştırmak derler. Daha da sıkıştırmasına neden oluyor işte. Şey olarak yani otoriterliği daha da fazla arttırabiliyor. Daha da şey. Hatta mesela diğer bir soruda da soruyorlar. Hani tutuklu olduğunu diyor, hukuksuz yere tutuklu olanlara sormuşlar. Diyorlar ki hukuksuz yere tutuklu diyorsunuz ama diyor Navalny'nin diyor hemen diyor serbest kalmasını ister misiniz diyor. Sadece %61'i mesela yani. Sadece %61'i evet serbest kalmasını isteriz.
Bizim diyor izleyicilerden yani. De şu an Navalny'ye antipati oluşmaya başladı. Yeter artık Navalny tamam, diye. Tamam.
Yok burada Navalny'ye bir antipati oluşturma anlamında söylemiyorum. Sadece evet. Realiteleri bilelim diye söylüyorum. Kamışlı'daki olay...
Kamışlı'da şey, önce ben onu söyleyeyim. Şam yanlısı bir grup var. İsmini tam hatırlayamıyorum. Direkt Şam ordusu değil de.
İran destekli. Ulusal Savunma Birlikleri mi? Öyle bir şey olması lazım.
Evet. Onunla Kürtler, yani YPG diyelim hani bölgedeki, çatışmaya giriyor. Şu anda gelen son bilgiye göre daha da şiddetleniyor. Ölüler var, işte yaralı sayısı artıyor günden güne. Ve şey, burada hani Şam olunca işin içerisinde kafada şey var. Rusya olmadan bu iş, hani Rusya'nın haberi olmadan bu iş olmaz diye düşünülüyor. Nedir yani burada Rusya'nın rolü?
Rusya'nın haberi vardır da orada bu haberi görmüştüm ben de. Hatta Salih Müslüm'ün de açıklamaları.
Ateşkes için hatta görüşmeler sürdüğü söylenen bir haber vardı bugün Rudav'da. Evet. Rus askeri polisi devreye girmiş Suriye hükümeti heyetiyle ve Rojava iç güvenlik güçleriyle bir ateşkes üzerinde çalışılıyor diye bir haber vardı Rudav'da.
Burada bana iki ihtimal var gibi geliyor. Birincisi şey yani İran etkisi deki gruplar olabilir. Çünkü o birlikler yani %100 emin değilim ama bahsettiğimiz birlikler İran etkisinde olan birlikler zannediyorum.
Defa el Vatani.
Olabilir. Yani sanki onları biz şeyde de gördük diye hatırlıyorum. Afrin operasyonu sırasında da o sırada da yine İran destekli gruplar hani şeye destek vermişlerdi. Yani Türkiye'nin daha doğrusu destek verme değil yani Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapmasını engelleyici bazı tavırlar sergilemişlerdi. Sonradan hatta Rusya yani hani Şam o grupları biraz daha geri plana alabilmişlerdi öyle söyleyeyim almışlardı. Bir bu. İkincisi Rusya Kamışlı'da hani şu hani bence hani Fırat'ın doğusunda bir şeyi hazırlanıyor. Yani Fırat'ın doğusunda yapacaksa bir böyle hareketlilik yapmak isteyebilir. Yani Fırat'ın batısında değil. Evet. Çünkü neden? Niye? Şimdi orası şimdi Ukrayna'da sıkışmışken, yani sıkışmışken dediğim yani Ukrayna gerginlik artmışken yani buraya kuzeye odaklandı gündem. Yani orada Kürtler, Amerika bu ilişki bir türlü de şey olmadı falan hani Yani bu müzakerelere bir neticede vermedi. Yani orayı dediğim gibi bir şekilde...
Biden sonrası biraz daha galiba değil mi? Rusya üstü kapalı yani, tehdit mesajı mı vermek istiyor?
Yani o dikkatleri oraya da yönlendireyim. Yani bak buradan da rahatsız edebilirim sizi tarzında. Bir tarz böyle birilerinin orada hani kulağına karpuz kuyu yani bir su kaçırıp hani kar suyu kaçırıp yani buraya bir şeyler yapın falan deyip orada çeşitli mevziler elde etmek istiyor olabilir. Ama bunun hani aslında dediğim biraz da dediğim gibi hani siz beni Ukrayna'da rahatsız ederseniz ben de sizi daha farklı yerlerde rahatsız edebilirim tarzında. Yani bu yaklaşımın sonucu olabilir. Yani bu iki ihtimal geliyor bana. Çok da açıkçası başka bir yani bunu yorumlayabilecek değilim. Daha belki de detaylı bilgilere sahip olmamız lazım. Biraz tabii Suriye'de bir de işte tabii seçimler var ya Cumhurbaşkanlığı hani tırnak içerisinde söylüyorum yani seçimleri var. Yani Esad tekrardan işte aday zaten. Zaten olacağı belliydi. Kazanacak.
Şartlar da Esad'ı destekliyor galiba. Öyle de bir şey var. Yani, komik.
İşte hani kartlar yeniden karılıyor falan tarzında. Hani kartlar yeniden karılmıyor. İşte Esad devam ediyor. Ve dolayısıyla orada bir şey yoklama çekilmek istenmiş olabilir. Yani bence yani Kürtlere yönelik bak Esad da kalıcı. Yani bu işi bir an önce hızlandırın. Hani Kürtler bir an önce bu Esad'la, Şam'la ilişkilerinizi bir şekilde rayına oturtun. Yani bu yani dediğim gibi daha önceden konuştum. Bu Suriye içerisinde bir özellik size ama bunu bu çerçevede Şam'la müzakerelerde müzakerede zorlamak için yapılmış bir böyle bir dediğim gibi operasyon veya operasyon diyebilir miyiz? O kadar büyük de bir şey değil ama hani bu tarz bir hareketlilik söz konusu olabilir. De İran gibi geliyor bana. Hani açıkçası çok da dediğim gibi bilgi olmadan çok bir şey diyemem.
Hatay'da zaten geçen haftalarda bir konu şey Hatay diyorum Halep konusunda ve isabetli evet. Çıktı o zamanki yorumunuz bir şey geri gelecektir bırakmaz evet, demiştiniz evet, hakikaten evet. De öyle
yani orada yani. Bir rotasyon yaptı mesela hani Ruslar çıktı mı dendi falan değil yani oradan çıkmazlar orayı Türkiye'ye vermezler yani Fırat'ın batısında dediğim gibi Ruslar ekstra yeni bir toprak yeni bir alan Erdoğan'ı açmak istemiyorlar. Ama Fırat'ın doğusu bunun için müsait. Bu Erdoğan açma bağlamında değil. Bu Amerika ile ilişkiler bağlamında önemli. Mesela şimdi soykırım, Ermeni soykırımı. Şimdi Biden'ın kabul edeceği, işte tanıyacağı evet. Söyleniyor. Büyük ihtimal hani olacak gibi duruyor.
Çünkü güçlü basın yazdı.
Şimdi mesela Rusya bekliyor. Hani bugün Rus medyası Biden kabul edecek, Erdoğan yine Rusya'ya dönecek. Hani tarzında ellerini açmış bekliyor yani. Şimdi dolayısıyla
şey de geldi bu arada F-35 şeyi yaptı. Resmileştiğine dair haberler evet, geldi. Evet. O da
şimdi
bir anlamda.
Alamayacaksınız. Çünkü mesela Mevlüt Çavuşoğlu diyor biz isterse Rusya mesela Rusya buna çok sinir oluyor yani. İsterse Rusya'ya da satırız SİHA falan diyor. Ruslar o konuda mesela şey yaptılar. Çok sinirlendiler yani. Hani siz dalga mı geçiyorsunuz yani Ukrayna'ya satıyorsunuz işte bir de yani biz size S-400 satıyoruz şu bu falan hani siz bize SİHA yani sizin SİHA'nıza mı kaldık ya da bizde var yani SİHA yoksa başka bir şey yani SİHA'sı da var da demek istediğim ben yani Rusya'ya o anlamda neyi askeri teknoloji satacaksınız yani hani şey değil realite var neticede dolayısıyla burada yani o Ukrayna'dan biraz hani tansiyon düşürülecekse hani bu anlamda Suriye'yi de biraz rahatsız edip yani Suriye üzerinden Amerika'yı rahatsız etmek, hani Kürtler üzerinden biraz Amerika'yı sıkıştırmak istiyor olabilir. Yani bunlar bu ihtimaller geliyor açıkçası aklıma çok da başka bir gelmiyor.
Şimdi bir soru var ama onu özel belki yayın yaparız diye buradan aktarmış olayım. İşte 15 Temmuz'da Rusya'nın Erdoğan'a yardım ettiği hususu doğru mu? Yardım etmişse nasıl bir yardım olabilir? Bu konuda yayın var mı diye. Daha önce biraz böyle konuştuk zaten bunları ama belki bir özel yayın yapıp bunu bir detaylı belki konuşabiliriz. Bir haftaya belki olabilir. Eğer gündem olmazsa tabii.
Olabilir.
Ondan da söylemiş yani, olalım.
Bu 15 Temmuz meselesi uzun bir mesele. Şimdi girersek çıkamayız. Evet. Yani Rusların ben lojistik anlamda elektronik harp sistemleri bağlamında böyle kurulan tezgahın, 15 Temmuz tezgahının diyorum, tuzağının kontrolden çıkmaması bağlamında, çok kontrolden çıkmaması için Erdoğan'a destek vermiş olma ihtimalleri var. Verdiklerini ben düşünüyorum. Daha doğrusu en azından buradaki kaynaklarımdan böyle olduğunu biliyorum yani. Bu şimdi bu ama şu anlama gelmiyor. darbenin arkasında Rusya var anlamına gelmiyor. Bu olayların kontrolden çıkmaması için. Çünkü tezgah kuruyorsunuz. Devasa büyük bir tezgah. Yani bu kontrolden çıkabilir. İnsanlar birbirlerini daha büyük sayılarla katletebilirlerdi. İşte bir gazeteci kadın vardı. Sevim Öztürk değil mi?
İçeri geri çıktı.
Mesela evet. O deniz kuvvetlerini özellikle araştırmıştı. Orada mesela deniz kuvvetlerinde çok çok büyük daha olayların planlanması yine belli yani o tezgahı içerisinde başka ölümlerinde olma durumu var gibi. Yani en azından bunlar konuşuldu. Dolayısıyla çok daha büyük hadiseler olabilirdi. O bir savcının yine 15 Temmuz 16'sının sabahında daha gecesinde yazdığı tutanak şu bu falan. Yani orada mesela yapılması planlanan başka şeyler de varmış belli. Dolayısıyla olaylar kontrolden çıkmasın diye bir bölge ülkesi Türkiye gibi kritik bir ülkede yani ben dediğim gibi radar sistemleriyle elektronik harp sistemleri artık işin teknolojik kısmını bilemem ama bu konuda yardımcı olmuş yardımcı olduğunu düşünüyorum en azından. Biliyorum da diyebilirim ama düşünüyorum diyeyim yani şimdi. Dolayısıyla soruda... bu yardım ama bu yardımcı olmak dediğim gibi Erdoğan'ın yani kurduğu veya Erdoğan, Akar ve Fidan üçlüsünün özellikle en önemli rolleri oynayarak planladıkları 15 Temmuz tuzağından, tezgahından Rusya'nın haberi olmadığı anlamına gelmiyor. Haberi ama boşlu çıkarıyorsunuz siz. Yani bir anlamda hani adamın kurduğu tuzağı biliyorsunuz. Yani bunların boşlu çıkarıyorsunuz. Onları tamam işinizi görün ama bundan sonra zaten işte Rusya'nın, Türkiye'nin zaten Rusya'ya o anlamda hani yakınlaşması. Yani uzun uzun şimdi uzatmayayım tekrardan. Bunu gireriz belki.
Yani belki özel bir yayın daha iyi
S-400, olur. İşte S-400 alması gereksiz yere, yani lüzumsuz yere, yani hiçbir kullanamayacağı. Yani öyle değil mi? Yani bir sene öncesinde o 24 Kasım'da siz uçağı düşürüyorsunuz. Savaşın kıyısına gelmişsiniz. Sonra 15 Temmuz gibi bir siyasi rüşvet ödemek durumunda kalıyorsunuz Rusya'ya. İşte bu 15 Temmuz'un diyeti oluyor. Yani bir taraftan da 15 Temmuz'un sus payı oluyor. Benim yaptığım tezgahları sen çok fazla kurcalama diyorsunuz Erdoğan. Onu diyor yani Kremlin'e. Benim yaptığım pislikleri neyse işte tezgahı biliyorsunuz. Ben de biliyorum bunu ama yani bunu açık etmeyin. Çünkü bakın ben sizin dediğiniz gibi bak o S-400 aldım sizden diyorum. Yani işte Türk akımı yani Rusya'nın tarihinde en hızlı gerçekleşen boru hattı projesi bu yani bizde tamam mı? Yani Rusya S-400'ü bu kadar hızlı başka hiçbir ülkeye satmadı yani. Hindistan'da kaç yıldır sürdü müzakereler daha yeni tedarik yeni başlayacak yani bu yıl sonu başlayacak. Yani Çin mesela yine müzakereler kaç yıl 4-4,5 yıl sürdü sonrasında satmaya başladı. Yani Türkiye tarihinde Rusya'nın tarihindeki en büyük ve en hızlı silah anlaşmasını yapmak durumunda kaldı Erdoğan yani. Aynı şekilde doğal gaz projesini en hızlı şekilde hayata geçirmek durumunda kaldı. Türk akımının anlaşmasının onaylanmasını Erdoğan Putin'den önce yaptı yani. Anlatabiliyor muyum? Yani onaylanması meselesi. Erdoğan imzayı 10 Ekim'de imzalandı ama asıl meclisten geçip onaylanması meselesini kastediyorum. Putin'den önce imzaladı yani. Dolayısıyla bunun gibi birçok meseleler var. Uzatmayayım. 15 Temmuz'da
şimdi bir soru daha var.
Rol oldu.
Ahim'le ilgili bir soru. Şimdi Rusya yargısı doğrudan Türkiye gibi işte Putin'e bağlı mı diye sormuş ve de Ahim'in yaptırıcılığı var mı? Evet, 98'de bildiğim kadarıyla Rusya Ahim'e Ahim şartlarını kabul ediyor. Zaten ondan sonra galiba mahkumiyetler hep Türkiye'de birincilikteydi. Rusya girdikten sonra zaten bu rol değiştiriyor diye biliyorum. Yani 98'den
şöyle,
sonra.
Şöyle Ahim geçen seneki referandumla birlikte Rusya'da anayasa referandumuyla birlikte Ahim'in kararları hani Rusya anayasasına aykırı olmadığı müddetçe geçerlidir. Hani Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de AİHM'in kararı.
Bağlayıcılığı pek kalmadı gibi.
Bağlayıcılığı kalmadı. Artık teknik olarak da zaten bu son referandumla birlikte teknik olarak da Rusya'nın yasaları AİHM'in kararının üstünde kabul ediliyor. Yani sen benim dediğim karara
ters kararın niye yoksa, çıkmıyorlar peki? O zaman yani, nasıl işte, bir absürt
kararlar. Bu başka bir konu. Yani ama hani
yargı burada, bağlı mı peki Putin'e?
Yargı tabii ki yasama yürütme yargı burada hepsinin üzerinde ne sizde Kremlin vardır, Putin vardır yani ama bunda bir şey yok. Ama buradaki fark şu, şimdi bunu ben de söylüyorum yani Türkiye'nin geldiği seviye şu an şey seviyesi değil, Rusya ile karşılaştırılabileceğiniz bir seviye değil. Yani bu tutukluların sayısı, yani Rusya'da bu kadar kitlesel tutuklamalar yapılmıyor. Yani on binlerce, yani dediğim gibi bence yani 50-70 bin, belki 100 bin vardır siyasi tutuklu Türkiye'de. Kaç yüz bin, yani soykırım uygulanıyor orada yani. Gülencilere, cemaat mensubu diye soykırım uygulanıyor. Yani benim kanaatim öyle. Aynı Kürtlere yapılan soykırım gibi, Ermenilere yapılan, 21. yüzyılda bu kadarını yapabiliyor, bu kadarını yok. Normalde hani fırınlar olsaydı belki bu dönemde, 30'lu yıllardaki günde, fırınlara atar yakardı Gülencileri yani neticede. Hani şey değil ki bu kadarını yapabiliyor, bu kadarını yapıyor.
Kürtler, şey vardı, Ali Bulaç'ın işte, yorumuydu bu. Bürokratik soykırım diyordu ta o zamanlarda, 15 yıl
öncesinden bahsediyorum. Ben böyle yani soykırımın başına sonuna öyle bir sıfat koymak taraftarın değilim. Soykırım o anlamda uzmanı da değilim. Ama bu can yani neticede, görmüyor musunuz? Yani adam, yani Erdoğan'ın kullandığı sıfatlar, yapılan yani hukuksuzlukların hani haddi hesabı yok şimdi yani. Hani hamile kadınlara varıncaya kadar, yani burada mesela Rusya'da 14 yaşında küçük çocuğu varsa kadının, bebeği yani falan, yani bebeğini geçti, yani hamileliği geçtim, yani onlara zaten dokunulmaz. Yani adam kesse bile, hamile kadın, bunu demiştim bir defa, adam kesse bile, yani gündüz ortasında milletin gözü önünde, Kremlin'de böyle Kızıl Meydan'da adam kesse bile hamile kadına dokunmaz yani Ruslar. Rusların bir şeyi var, nasıl diyelim, bir
kırmızı çizgisi
var, bir çizgisi. 14 yaşından küçük çocuğa sahipse bir kadın, şey yapmazlar, tutuklamazlar. Ha, istisnalar çok çok az istisna olabilir ama çok azdır bunlar yani. Tutuklamazlar. 14 yaşından küçük tutuklamaz yani. Anlatabiliyor muyum? İşte bunun örnekleri çok vardır. Dolayısıyla veya işte mesela tamam, Navalny'nin zehirlenmesi, işte başka siyasi muhalif figürlerin zehirlenmesi, öldürülmesi olayları. Ya bunlar da mesela hani siyaseten belki Kremlin'in bir parmağı olabilir. Ama bu yani şimdi mesela diyoruz Navalny tutuklu. Navalny tutuklu verdi de, bunu bir karşılaştırma için de söylemiyorum ama verdi 2,5 yıl. Şimdi Selahattin Demirtaş kaç yıldır tutuklu? Ve kaç yıl daha tutuklu kalacağını bilebiliyoruz mu? Bilmiyoruz. Veya mesela Tahir Elçi öldürüldü işte mesela, dedik yani. Veya Taybet Ana, hani mesela kadıncağızın eline postayla şey, cesedinin parçaları, çocuğunun cesedinin parçaları gönderildi yani. Hani Tahir Elçi milletin gözü önünde öldürüldü yani neticede. Gökhan Açıkkollu öğretmen 15 Temmuz'dan sonra yani hapishanede. Birçok var. Halime Gülsus'u veya Muhsin Yazıcıoğlu. Hrant Dink yani. Gündüz ortasında yani neticede. Devlet neticede onu öldürmedi mi o zaman yani? Hepimiz Veli Küçük, yapılan suikastler, şunlar bunlar. Yani bunları çok mu unuttuk yani hemen. Yani ben unutmadım yani, açıkçası yaşım da yetiyor. Çok net hatırlıyorum yani. Hani yani birçok bunlar Türkiye'de de siyasi suikastler, siyasi cinayetler, neyse, Türkiye'de de zaten çok fazla ve bence Rusya ile karşılaştırılamayacak derecede fazla. Ve Rusya'daki böyle tutuklamalar, şunlar bunlar, Türkiye'deki bir kesin şey değil. Yani bir Çeçen diye, Çeçen militan diye annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu tutuklamadı. Bunlara hayata zehir etmedi yani burada Kremlin yönetimi yani. Hani şimdi otoriter ama bir yere kadar, onu biliyor. Yani bir yere kadar gidiyor. Siz bir yani adam Gülenci diye, işte başka Kürt diye, şu bu, hani malına mülküne el koymuyor yani. Çeçen militan diye koymuyor, el koymuyor burada yani. Anladın mı? Yani Çeçen derken Çeçenlerden özür diliyorum. Sadece hani o tarz tipleme olduğu için söylüyorum. Yoksa şey anlamında söylemiyorum.
Savunma yani, anlamında değil.
Yoksa yani Çeçen'de şuydu bu da, herhangi bir milletle ilgili bir sıkıntım yok benim yani o anlamda. Kastettiğim benim hani bir militan diye o etnik grup, neyse, o militanın veya o kişinin annesine, babasına, şuna buna, kendisinin manla mülküne el koymuyor. El koymuyor, hayatı zindan etmiyor. Yani böyle yurt dışına çıkartmamazlık etmiyor yani, adam gidecekse gidiyor. Adam pasaportunu alıyor Türkiye'de yani neticede kaç bin kişinin. Hala pasaportları, şunlar, KYK'lar, şunlar, bunlar yani. Dolayısıyla o aradaki hukuksuzluğun boyutları fersah bence uzak. Sadece Türkiye'dekiler bu meselenin, hani muhalifler ve muhalefet, yani onu da söylemiş olayım. Türkiye'de muhalefet ve muhalifler, kendisini muhalif olarak adlandıran isimlerde bir sıkıntı var, bir sorun var. Mıy mıy mıy muhalefet ediyorlar. Yani mıy mıy mıy. Yani Türkiye'de o kadar tutuklusu, öldürülen insanlar, kaçırılan insanlar sokak ortasında, kaç onlarca insan var, kayıp, haber alınamıyor yani neticede Türkiye'de. Yani bunun içerisinde hani Kürt'ü de var, cemaati de var, Alevisi de var, şusu da busu var. Yani cumartesi anneleri de var bilmem. Bir sürü var neticede yani yıllardan beri insanlardan haber. Ya bu Rusya'da bu birdir, üçtür, beştir yani. Türkiye'de gazeteci tutuklu gazeteci kaçtır yani, kaçtır sayısı yani. En az bir 200-300 vardır herhalde yani benim anladığım kadarıyla baktığınızda.
Zaten
yani
raporlamalarda göre, basın özgürlüğünde var, 180 küsur ülke arasında 154.
Yani,
Türkiye.
İşte yani. Ya bu Rusya'da tutuklu gazeteci sayısı yani benim en son hatırladığım 7-8. Bu tabii ki kötü bir şey. Bir tane bile olmasın. Ama hani karşılar hani aradaki uçurum müthiş bir uçurum var. Ve Türkiye hani böyle bir mıy mıy mıy böyle hani rekabetçi otoriter yok. Elektoral demokrasi yok, seçimli demokrasi falan, komik komik laflar bunlar yani. Bunları bırakması lazım. Muhalifler, Türkiye'de muhalefet muhalifler adrese eleştiri yapamıyorlar. Ve dolayısıyla böyle başka yani ayrımcılık yaparak hukuk savunması yaptıkları için maalesef o hukuksuzluğu kendilerinde bulacak. Mesela bugün bir iki tane böyle bir dinledim, denk geldi. Diyor ki yani artık diyor Türkiye'de diyor sıradan insanlara da diyor hukuksuzluklar şeyler ulaşmıyor. Ya günaydın yani şimdi.
Çok
günaydın.
Yani ayıp bir şey.
Ve bunu muhalif olarak bilinen birileri söylüyor yani. Ne bu yani? Neden bahsediyorsunuz siz yani? Hani ne yani? Yani bu komik. Ya eğer mıy mıy mı muhalefet yapacaksanız bunu ille de kendi şeyinizi nasıl diyelim karakterinizi zorlayın ve onun sınırlarına çıkın anlamında söylemiyorum. Yapacaksanız dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde içtenlikle yani o ayrımcılığı yapmadan hukuk savunuculuğunu yapmanız lazım. Yoksa boş beleş yani işler bunlar. Yoksa o hukuksuzluk bugün değil ama yarın sizi elbet bulur yani.
Dolayısıyla, bir soru daha var.
Evet.
Demiş ki Kerem Asa sorar mısın? Büyük Orta Doğu projesi bir komplo teorisi mi? Değil. Bir kere George W. Bush tarafından ortaya atılmış bir siyasi terim diye biliyorum ben. Greater Middle East değil miydi onun İngilizcesi de hatta? Bu bir hani bu evet. Bir gerçekten de böyle bir şey var. Bir siyasi bir fikir olarak ortaya çıkmıştı Bush yönetimi zamanında.
Onu,
ama içinin doldurması galiba. Yani doldurması galiba biraz komplo teorilerine.
Hani o böyle hani komplo teorilerine açık bir şey. Böyle biraz da çok üzerinde konuşulan şey olunca hani komploya da açık oluyor ister istemez. Yani belki hani fazla çok fazla konuşulunca da o zaman da ya normal hakikat de var orada. Hakikat payı da olan şeyleri de artık görmemeye başlıyorsunuz. Ya bu komplo falan diyorsunuz. Hani Büyük Orta Doğu o Condoleezza Rice'in herhalde öyle bir açıklaması olmuştur resmi. Hani ilk defa herhalde. Ama benim anladığım kadarıyla yani bu mesele biraz daha 1970'lere kadar falan da gidiyor yani. Yani bu tarz böyle bir şey, hani bir mühendislik çabası bölgeye yönelik bir var. Hem bu Büyük Orta Doğu projesi dersiniz. Başka bir şey de Erdoğan kendisi dedi yani ben Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım dedi yani zamanında. Ama he bunu evet. O zaman derken yani açıkçası ben önemsiz bir ifade gibi gördük ama şimdi yıkmış adam 10 yıldır bölgenin altını üstüne getiren yani Esad'dan ne bir farkı var yani Erdoğan'ın öyle çok büyük bir fark var. O da öldürüyor insan, o da öldürüyor yani. O da hapsediyor, o da hapsediyor yani. O da binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatandaşını yurt dışına göç etmek zorunda bırakıyor. Sürgün hayatı yaşamak durumunda bırakıyor. Öbürü de bırakıyor yani. Öbürü de milyonlarca insan. O da savaştan kaçıyor. Başka ülkeye gidiyor yani. Dolayısıyla çok bir fark yok bunların neticede yani. Ama yani bu Büyük Orta Doğu projesi hani dediğim gibi benim anladığım kadarıyla hani en azından gözlemlediğim kadarıyla böyle 1970'lere kadar falan giden bir şeyi de var sanki. Yani bir eski background'u da var. Bunu biraz daha böyle yine detaylı konuşmak lazım. Yani onu konuşurken neyi kastettiği, bu mühendislik çabası derken neyi kastediyoruz falan. Ama bu ille de şu demek değil. Yani 10 yılda tamamlanacak bu, 20 yılda tamamlanacak, 30 yıl. Ya böyle değil. Büyük devletlerin neticede büyük stratejileri, uzun vadeli stratejileri vardır. Yani bu işte Amerika böyle bir ülkedir. İngiltere, Rusya, yani işte Fransa, Almanya. Yani bu 3-5-10 tane en fazla büyük devlet vardır dünyada. Yani Çin falan. Yani bu ülkelerin tabii ki sadece bunların o planlamaları hayata geçmeyecek. Burada yüzlerce, binlerce parametre var ve o parametreler zaman içerisinde değişiyor. Onları ne diyorlar, restore ediyor. O planları, o uzun vadeli planları tekrardan güncellemek durumunda kalıyorlar, ediyorlar yani. İktidarlar değişiyor, ona göre planlamalar yapılıyor. Ama yani bununla birlikte de böyle bir proje muhakkak yani bence vardır ama bu proje ilk zaman ilk tasarlandığı zamanlardaki gibi 1970'lerdeki gibi midir? Değişmiştir büyük ihtimal. Çok büyük değişimlere uğramıştır. Zamansal olarak çizelge olarak daha uzun vadeye yayılmıştır. Bunun içerisinde böyle Erdoğan gibi, başka gibi, yani böyle nasıl diyelim, mesela tuhaf değil mi yani neyse de Erdoğan'ın diplomasının olmaması yani. Diploması olmuyor, yani bunu ortaya koyamam, üniversite arkadaşı yok yani adamın neticede ve bu radikal gruplarla gençliğinden beri irtibat halindeymiş. Bunları biz işte bunu yeni yeni öğreniyorsunuz, son 3-5-10 yıldır öğreniyorsunuz veya basında yazılı çizildiği kadar. Dolayısıyla hani böyle bir şey de var yani şimdi bir birileri de böyle hani Muhsin Yazıcıoğlu mu demişti zannediyorum. Hani bizim parti için diyor o Muhsin Yazıcıoğlu zamanında. Demiş ya bizim partide tarlayı çok önceden sürmüşler diye falan diye bir ifade var. Yani Türkiye'de böyle siyaset hani o tarlası, siyaset tarlası çok önceden sürülmüş. Şimdi bakıyorsunuz yani bir muhalefet yok, bir muhalefet yapılmıyor adam akıllı. İşte Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı hukuksuzca yine aynı şekilde. Yani 3 tane 5 tane milletvekili gitmedi yani. Kendi partisinden bile insanlar... Yani durmadı yani yanında durmadı yani bunu sorgulamak lazım. Nedir bu yani? Bunu engelleyen ne var yani sizde? Dolayısıyla böyle bir bana şey geliyor. Yani işin komplo kısmı meseleleri vardır ama işin hakikat kısmı da var. Onu da kaçırmamak lazım. Onu da görmek lazım. Yani bir insanın diploması olmadan bu kadar basamakları böyle bir çıkması, bir şekilde destekler buluyor olması. Yani şimdi mesela hani ben son zamanlarda böyle İngiltere'ye falan hani böyle özellikle şey yaptım. Daha fazla
şey izledim insanlar... bu arada İngiltere deyince The Imitation Game diye bir film var. Türkçesini bilmiyorum nasıl çevirdiler ama bu şeyi İkinci Dünya Savaşı'nda şey Hitler'in bu sistemi var. Bir sistem kuruyor. Kripto sistem. İsmini Enigma. Bunu kırıyor İngilizler güya. Sovyetlerle de işbirliği yapıyorlar. Hatta bu Sovyetlerin işte Hitler'e karşı başarısında aslında İngilizler var diye filmin temel özeti bu. Ben de dedim ki siz de yayın yapıyor ya sürekli. Dedim bu İngilizler dedim bu filmde hani 2. Dünya Savaşı aslında biz kazandırdık hani Hitler'i biz yendik demeye getiriyor da olabilir diye düşündüm yani.
Yani işte şimdi bunları sorgulamak lazım. Yani Doğu Perinçek nedir bunun? Yani bir o ekiplerin Perinçekçiler şunlar bunlar yani İngiltere yani neden Hulusi Akarlar 40 yıl önceden işte bir yani buluşmuşlar hani Abdullah Gül'le işte bir şekilde orada fotoğrafları falan hani mesela tabii ki bir suç değil bunların hiçbirisi ama ilginç şeyler de var bunları kaçırmamak da lazım bu anlamda söylüyorum yani ben bir defa söylemiştim ya bir daha söylemiş oldum mesela İngiltere meselesinde ya ben İngiltere'de oturan yaşayan bir gazeteci olsam bir analist olsam kesinlikle yani ne yapar eder şu 15 Temmuz meselesini çünkü o çok konuştuğu için söylüyorum yani o önceden defalarca röportaj da verdi. Sabah gazetesinde defalarca yazı yazdı adam yani. Richard Moore'la MI6'in hani İngiliz istihbaratının başındaki isimle Richard Moore'la bir röportaj koparmaya çalışırım. Yaparım yani bence büyük ihtimal okey verir tamam der yani bu konuda. Çünkü çok defa yazdı çizdi. 15 Temmuz'dan sonra da açıklama yapan böyle tek başına sahaya atılan ender diplomatlardan biriydi yani. Neticede Türkçesi de var. Yani dolayısıyla ben orada niye ben sessiz etmiyorlar? Yani orada İngiltere'de oturan, yaşayan gazeteciler, akademisyenler, analistler niye bu konuyu çok kurcalamıyorlar emin değilim. Çünkü yani bu çok hayati bir konu gibi geliyor bana. Ve yani İngiltere'de hani ne dedi Batı demokrasisi böyle sıkıntı olacağını da zannetmiyorum yani. Yani ifade özgürlüğü konusu biraz sıkıştırmaları fena olmaz gibime geliyor yani. Şimdi mesela Ukrayna şimdi mesela hani uzatıyorum da Ukrayna mesela şimdi Pakistan Genelkurmay Başkanı geliyor yani Nisan ayı sonunda Ukrayna'ya. Şimdi mesela ziyaret edici. Şimdi Pakistan demek İngiltere biraz şeyi vardır orada. İlle oraya bağlamak çalışmıyorum. Ama şimdi mesela Karabağ Savaşı sırasında da yine Ruslar çok yazdı çizdi bu konuda. Türkiye'nin getirdiği cihatçılar da var ama Pakistan'dan da getirilen cihatçılar var falan diye yani ne kadar doğrudur yanlıştır onu bilemem. Ama bu mesela Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Ukrayna ziyareti buna Ruslar böyle bir mercek tutuyorlar şu an mesela bilmiyorum bakacağım ben takip ediyorum. Bu ilk defa oluyor iki ülke ilişkileri arasında yani hani Ukrayna ile Pakistan çok tuhaf değil mi yani tam Ukrayna krizi pik yaptığı zamanda Ukrayna Genelkurmay Başkanı hani Taliban'ı desteklediği diye bilinir biliyorsunuz o Pakistan. Hani Afganistan'daki terör örgütlerinin de hamisidir bir anlamda yani Pakistan yönetimin veya cihatçıların diyeyim. Dolayısıyla bir tuhaf bir ilişki biçimi var. Mesela Zelenski Katar'a gitti yani. Katar'ı ziyaret etti, Türkiye'yi ziyaret etti. Şimdi Pakistan, yani bu Katar, Türkiye, Pakistan deyince o üçgen hep böyle İngiltere falan. Mesela geçen Hulusi Akar gitti, Richard Moore görüştü mü görüşmedi mi ben de bir tweet attım yani. Hani Sayın Richard Moore işte, çünkü orada bir öğlen 3'e kadar bir boşluk var yani. Belli orada bir görüşme yapıyor olmuş ihtimal çok yüksek. Hani Hulusi Akar gibi birisi gelmiş İngiltere'ye, yani Moore görüşmeden etmez gibi mi geliyor benim yani 15 Temmuz'da, çünkü çok neticede aktif faaliyet göstermişti yani. Dolayısıyla bir ciddi bir performans göstermiş. Dolayısıyla demek istediğim böyle Büyük Ortadoğu projesinin meselesinde, yani dediğim gibi bence şeyi ayıklamak lazım. Hakikat olan şeyler var. Böyle biraz böyle yüzeysel, biraz da bilerek de o hakikati sulandırmak için katılan böyle enstantaneler de var gibime geliyor. Dolayısıyla bunu ayırmaya çalışmak lazım. Biraz da zannediyorum o hani tahkikat şey gözde biraz incelemek lazım yani. Hani tabii bunu ben yapıyorum diye söylemiyorum. Yani sadece nasıl yapılması gerektiğini, böyle olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Yani uzattım, kusura bak.
Yok estağfurullah. Bayağı soru da geldi. Olabildiğince iletmeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi herhalde yeni gelmiş, sonradan gelmiş izleyicimiz. Kamışlı'yı sormuş. Orayı konuşmuştuk. Geriye sararsanız bulacaksınız mutlaka. Bazı sorulara da cevap iletemedim. Çünkü çok yoğun geliyor soru. Hepsini de cevaplayacak bir vaktimiz yok.
Uzattık vallahi,
ama
bilmiyorum.
Ama not alıyorum. Daha belki bir özel yayın yapacağız. Onları da aktarırız yani. Hem de izlemiş olursunuz siz de diyelim. Evet. Çok teşekkür ederiz Kerim Bey. Yine vakit ayırdığınız
için. Teşekkür ederim. Kusura bakmasın kimse. Özür dilerim. Ben
yo, herkes gayet memnun gördüğümüz kadarıyla yorumlardan. Zevk alınıyor yani. Ben de zevk alıyorum. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum.
İyi geceler herkese.
İyi akşamlar, iyi geceler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.